Ayrım 44.
Onlar köşede ayrı bir atmosfer yaratan tecrimsel düş gücü sayesinde Hotel Christophe Colomb, çaresizler ve kaçamak sevişenler için bir cennet olup çıkmıştı. Transte Soto, kapitone mobilyalı Fransız tarzı odalar düzenlemişti. Kartondan atların kapanmaz cam gözleriyle aşıkları seyrettiği taze saman döşeli samanlıklar, sahici sarkıtlarıyla tarih öncesinden kalma mağaralar, puma derisiyle kaplanmış telefonlar. Transto, "Buraya sevişmeye gelmediğinize göre büromda konuşalım patron," dedi. Böylelikle bu odayı da müşterilere bırakmış oluruz. Bürosuna giderken darbeden sonra siyasi polisin odayı birkaç kez bastığını anlattı. "Gel gelelim, ne zaman çiftleri yataklarından çıkartıp silah zoruyla ana salona getirerek dizseler, bir iki general buluyorlarmış. Böylece onu taciz etmekten kısa zamanda vazgeçmişler." Transito'nun yeni hükümetle ilişkileri mükemmelmiş, tıpkı bundan önceki hükümetlerle olduğu gibi. Transito, Christophe Colomb'un tıkır tıkır işlediğini, her yıl dekorun bir bölümünü yenileştirerek ıssız Polinezya adalarında karaya oturan gemilerin kaburgalarının yerine yalın manastır hücreleri, barok bahçe salıncaklarının yerine işkence araç gereçleri getirdiğini anlatıyordu en son modaya göre. Ayna ve ışık hilelerinin yeri büyütüp iklim değiştiren, sonsuzluk sanrısı yaratarak zamanı durduran büyüsü sayesinde bütün bunları boyu normal sayılabilecek bir evin içinde gerçekleştirebiliyormuş. "Bir uçağın komuta dairesine benzeyen çalışma odasına geldik. Transito o inanılmaz kurumlu bir banker becerisi ve randımanıyla işte buradan yönetiyordu. Bu yasak aşklar uçağını havada tutabilmek için günde kaç çarşafın yıkanması, kaç tuvalet kağıdının alınması, kaç bıldırcın yumurtasının afrodisyak sayılıyordu, pişirilmesi gerektiğini anlattı bana. Ne kadar içki tüketildiğini, kaç işçi çalıştırdığını, su, elektrik ve telefona kaç para ödediğini anlattı. Sonra bir pilotun yaslanır koltuğuna yerleşip boynundaki incilerle oynayarak, "Ey patron, şimdi söyleyeyim bakalım sizin için ne yapabilirim?" dedi. "Şu yarım yüzyıl öncesinden kalma alacağınızı almaya geldiniz sanırım, öyle değil mi? Onun bana bunu sormasını beklemiştim ya, şimdi gönlümün sel kapıları açılmış gibi oldu ve her şeyi anlattım ona. Hiçbir şey örtbas etmedim ve hepsini söyleyip bitirene dek bir an bile susmadım. Alba'nın tek torunum olduğunu, dünyada ondan başka hemen hemen hiç kimsem olmadığını, hem bedenimin hem ruhumun tıpkı Ferula'nın beni lanetlerken kestirdiği gibi kavrulup daraldığını, şimdi artık bir köpek gibi kıvrılıp ölmekten başka beklentim kalmadığını, elimdeki tek kıymetli şeyin, yakınlık duyduğum tek kişinin bu yeşil saçlı torun olduğunu, yazık ki onun da başıma idealist kesildiğini anlattım. Bizim soyun bir hastalığıydı bu. Torunum da sorunlara bulaşan ve en yakınlarına acı çektiren kişilerden biriydi işte. Kaçaklara yabancı elçiliklerde sığınak bulmayı koymuştu kafasına. Bunu hiç düşünmeden yaptığına inanıyordum. Ülkemizin savaş durumunda olduğunu ayırdığında değildi. Bu savaşın evrensel komünizme karşı mı yoksa ülkenin kendi vatandaşlarına karşı mı verildiği pek belli değilse de ne olursa olsun savaştı işte. Bu işleri cezalandıran yasalar vardı. Gel gör ki Alba oldum olası başı bulutlarda gezmişti. Tehlikede olduğunu ayırdığında değildi. Hıyanetlik olsun diye yapmıyordu vallahi. Tam tersine gönlü sınır tanımadığı için yapıyordu. Tıpkı anneannesi gibi. Hala evin kullanılmayan arka bölümünde bana belli etmeden yoksullara bakan Clara gibi. Gaybi gören Clara'm benim. Alba'ya da kim canım tehlikede derse Alba onun uğruna kendi canını tehlikeye atıyordu. Yap yabancı biri de olsa kaç kez söyledim ona, kaç kez uyardım onu. Sana tuzak kuracaklar diye. Günün birinde Marksistim diyen biri gizli polis ajanı çıkacak diye. Ama bana kulak asan kim? Ömür boyu kulak asmadı ki bana. Benden bile daha domuz inatlı çünkü. Yine de arada bir zavallının birine sığınacak yer bulmak cinayet sayılmaz ki. Benim torunum olduğunu bile dikkate almadan tutuklamalarını gerektirecek kadar ciddi değil ki. Muhafazakar Parti'nin seçkin bir üyesinin, bir cumhuriyet senatörünün torunu o. Benim evimde, benim ailemden birine yapamazlar bunu. Yaparlarsa başkalarına ne kalır ki? Bizim gibiler de tutuklanabilirse kimse güvenlikte değil demektir. Kongrede bulunduğum 20'yi aşkın yıl bir boka yaramaz demektir. Ve de bütün tanıdıklarım, ben ki memlekette herkes tanırım, yani önemli olan herkesi. General Hurtado bile özel dostumdur. Ama bu olayda bana yardım etmek için kılını bile kıpırdatmadı. Kardinal bile torunumun yerini bulmakta yardımcı olmadı bana. Okuyup üfledi, yok etmediler ya onu. Geceliğin gelip alacaklar da bir daha hiç haberini duyamayacak mıyım? Tam bir aydır onu arıyorum. Çıldırmak üzereyim. İşte Junta'nın adını dışarıda kötüye çıkaran şey bunlar. Birleşmiş Milletler'in insan hakları diye tutturmasına yol açan şeyler. İlkin hiç bilmek istemedim ölüleri, işkence çekenleri, kaybolanları. Ama şimdi bunların yalnızca birer komünist yalanı olduğuna inanamıyorum artık. Çünkü askerlere ilk yardım yapan, başkanlık sarayının bombardımanında kendi pilotlarını yollayan giringolar bile bütün bu cinayetler yüzünden bizi ayıplıyorlar. Gerçi baskıya karşı değilim ben. Eğer toplumda düzeni geri getireceksek, ilk zamanlar işleri sıkı tutmamız gerektiğini biliyorum. Ne var ki işler çığırından çıktı. Aşırıya kaçıyorlar artık. İç güvenlik masalını, ideolojik düşmanlarımızı ortadan kaldırmak zorunluluğunu filan artık kimseye yutturamazlar. Çünkü önlerine geleni ortadan kaldırıyorlar ki bunu kimse onaylayamaz. Ben bile. Oysa darbe fikrini daha hiç kimse benimsemeden ortaya ilk atan bendim. Onlara ilk alkışı tutan bendim. Katedraldeki Tedeum'da hazır bulundum. Zaten hazır bulunduğum için kanım kaldırmıyor ya. Kendi vatanımda böyle şeylerin olmasını. İnsanların ortadan kaybolmasını. Torunum evimden zorla alınıp götürecek de bunu engellemeye benim gücüm yetmeyecek ha. Böyle şeyler hiç olmazdı bizim ülkemizde. İşte seni bu yüzden görmeye geldim Transito. Çünkü 50 yıl önce sen daha kırmızı fenerde sıskacık bir şeyken rüyamda görsem inanmazdım. Günün birinde diz çöküp senden böyle yardım dileneceğimi. Torunumu bulmamda yardımcı ol diye yalvaracağımı. Senden böyle bir ricada bulunmayı göze alıyorsam yeni hükümetle aranın iyi olduğunu bildiğim içindir. Senin namını işittim Transito. Kodomanları kimsenin senden iyi tanımadığına kalıbımı basarım. Biliyorum onların eğlentilerini sen düzenliyorsun. Benim sızmayı aklımdan geçiremeyeceğim yerlere girip çıkıyorsun. İşte bu yüzden yalvarıyorum sana. İş işten geçmeden bir şeyler yap torunum için. Haftalardır gözüme uyku girmiyor. Bütün bürolara, bütün bakanlıklara gittim. Bütün eski dostlarımla görüştüm. Hiç kimse derdime derman olamadı. Beni görmek bile istemiyorlar artık. Saatlerce dışarıda bekletiyorlar beni. Ne olur Transito, dile benden ne dilersen. Hala zenginim ben. Gerçi komünistlerin zamanında biraz yokuşa sürüldüm ama duymuşsundur, gazetede, televizyonda falan görmüşsündür. Gerçek bir rezalet. O cahil köylüler damızlık boğalarımı kesip yediler. Yarış atlarımı sabana koştular da bir yıl geçmeden Tremaria battı. Ama şimdi ben çiftliği traktörlerle donattım. Yeniden kuruyorum. Bir zamanlar gençliğimde yaptığım gibi. Şimdi ihtiyarlığımda da aynı şeyi yapıyorum. Ama benim işim bitik artık. Ötekilerse, mülküme sahip çıkan o zavallılarsa sefaletten ölüyorlar. Biçareler. O yere batasıca tarım reformuna aldandılarsa suç onlarda değil ki. Ben onları bağışladım gittim. Aslını sorarsan Tremaria'ya dönsünler istiyorum. Gazetelere ilan bile verip geri çağırdım onları. Bir gün elbet dönecekler. Ben de onların ellerini sıkacağım ister istemez. Çocuk gibidirler çünkü. Ama neyse, seninle bunu görüşmeye gelmiş değilim Transito. Zamanını boş harcamayı da istemem. Önemli olan şu ki iyi bir mevkim var. İşlerim de tıkırında yürüyor. Yani sana ne istersen verebilecek durumdayım. Yeter ki sen bana torunum Alba'yı bul. Manyağın biri bana daha başka kesik parmaklar ya da kesik kulaklar yollayıp da beni tımarhanelik etmeden ya da kalp sektesine uğratmadan. Böyle heyecanlandığım için bağışla beni. Ellerim titriyor. Sinirlerim ayakta. Ne olduğunu ben de bilemiyorum. Postada ufak bir paket, içinde yalnızca üç insan parmağı, tertemiz dibinden kesilmiş. Korkunç bir şaka, aklıma anılar getiriyor. Ama Alba ile ilişkisi yok bu onların. Torunum daha doğmadıydı o zaman. Eminim bir dolu düşmanım vardır. Bütün siyaset adamlarının düşmanı vardır. Bir yerlerde bir manyağın posta ile insan parmağı yollayarak bana eziyet etmesi de şaşılacak bir şey değil. Tam ben Alba tutuklandı diye aklıma oynatmışken aklıma olmayacak şeyler getirmek. Ben de eğer bütün kozlarımı tüketmiş, direncimin sonuna gelmiş olmayaydım, seni bu hikayelerle rahatsız etmezdim. Ne olur Transito, kuzum, şunca yıllık dostluğumuzun hatırı için bana acı da torunum Alba'yı ara bul. Yoksa onu ufacık parçalara doğrayıp doğrayıp postalayacaklar bana, diye hıçkırdım. transfer Soto bulunduğu yere başka niteliklerin yanı sıra borçlarını ödemesini de bildiği için gelmişti. Benim bir zamanlar kendisi ödünç verdiğim 50 pesoyu ödemek için erk sahibi erkeklerin en gizli yönleri konusundaki bilgisini kullanmış olsa gerek. 2 gün sonra bana telefon açtı. Patron, ben Transito Soto. İstediğini yaptım. Son söz. Dedem dün gece öldü. Korktuğu gibi köpekler misali değildi, huzur içinde kollarım da öldü. En sonunda Clara ile arada da Rosa ile karıştırmaya başladı beni. Gel gelelim ıstırapsız, kahırsız öldü. Aklı her zamankinden daha iyi işliyordu. Bilinci yerinde, içi rahattı. Şimdi o dalgasız mavi deniz üstündeki yelkende yatıyor. Dingin ve gülümser. Ben de bir zamanlar ninemin olan sarı ağaç masada bunu yazıyorum. Güneş içeri girsin de odayı şenlendirsin diye mavi ipek perdeleri açtım. Pencere önünde arslan antika kafeste yeni bir kanarya şakımaktı. Ve odanın orta yerinden Barabas'ın cam gözü bana dikili duruyor. Dedem anlatmıştı. Clara'yı sevindirmek için Barabas'ın postunu yere serdiği gün Clara nasıl düşüp bayılmış. İkimiz de bodruma inip zavallı koca Barabas'ı aramaya karar vermiştik. Bunca zaman geçmiş olmasına, bunca ihmale karşın o açıklanması olanaksız biyolojik yapısıyla hala sapasağlam duran Barabas'ı yukarı çıkartmış ve dedemin yarım yüzyıl önce ömründe en sevdiği kadına bir saygı ve bağlılık jesti olarak serdiği yere sermiştik yine. Burada bırakalım onu, demişti dedem. Eskiden beri burada durması gerekirdi. Eve pırıl pırıl bir kış sabahında uyuz bir atın çektiği bir arabayla döndüm. İki yandaki yüzyıllık kestane ağaçları ve soylu konaklarıyla sokağımız böylesi gösterişsiz bir taşıt aracına hiç uymayan bir dekor yaratıyordu. Ne var ki araba dedemin evinin önünde durunca pek güzel uyum sağladı. Köşedeki büyük ev anımsadığımdan daha eski ve acıklı duruyordu. Mimari tuhaflıkları, özentili Fransız stili ve hastalıklı sarmaşıklarla kaplanmış cephesiyle. Bahçe birbirine girmiş yaban otlarıyla doluydu. Ve panjurların hemen hepsi rezelerinden oynamış sarkmıştı. Bahçe kapısı her zamanki gibi açık duruyordu. Kapı zilini çaldım. Biraz sonra bir çift sandaletin hışırtısı yaklaştı. Ve daha önce hiç görmemiş olduğum bir hizmetçi kapıyı açtı. Boş gözlerle baktı bana. Ben doğduğum evin o güzelim ağaç ve kuytuluk kokusunu içime sindiriyordum. Gözlerim yaşlarla dolmuştu. Dedemin her zamanki gibi yerinde bekliyor olacağını sezerek kitaplara koştum. Sahiden de oradaydı. Koltuğunda büzülmüş oturuyordu. Onun neden ihtiyar olduğunu, nasıl minicik ve titrek olduğunu görünce şaşaladım. Eski halinden yalnızca o aslan yelesi gibi bembeyaz saçları kalmıştı geriye. Bir de o ağır gümüş bastonu. Birbirimizin boynuna sarıldık ve uzun süre kaldık böyle sarmaş dolaş. Alba, dede diye fısıldaşıyorduk. Alba, dede ve birbirimizi öpüyorduk. Dedem elimi görünce ağlayıp sövmeye, bastonunu yine eskisi gibi eşyalara çarpmaya başladı. Ben de güldüm. Dedem ilk göründüğü kadar ihtiyar ve bitik değilmiş demek. Aynı gün dedem ülkeden ayrılmamızı istedi. Benim adıma korkuyordu. Ne var ki ben ona buradan ayrılamayacağımı söyledim. Çünkü memleketimizden uzaklaşırsam hani yılbaşı için kestikleri o çam ağaçlarına dönerdim. Kısa bir süre yaşayıp sonra da ölen o zavallı köksüz çam ağaçları. Dedem, ben aptal değilim Alba, dedi gözlerimin ta içine bakarak. Burada kalmak istemenin asıl nedeni Miguel, öyle değil mi? İrkildim. Ona Miguel'in hiç sözünü etmemiştim. Dedem, onu gördüğüm zaman anladım, seni buradan asla uzaklaştıramayacağımı, dedi üzgüyle. Gördün mü onu? Dedeciğim, Miguel sağ mı? Dedem, geçen hafta son görüştüğümüzde sağdı güzelim, dedi. Sonra anlattı. Benim tutuklanmamdan sonra bir gece Miguel köşedeki büyük eve çıkıp gelmiş. Dedem neredeyse felç oluyormuş. Ama birkaç dakika sonra ikisinde aynı amacı güttüklerini anlamış. Beni kurtarmak. Daha sonra Miguel sık sık onu görmeye gelir olmuş. Can yoldaşlığı ediyormuş dedemi. Benim nerede bulunduğumu öğrenmek için işbirliği yapıyorlarmış. Gidip Transito Soto'yu görmek fikri Miguel'inmiş. Yoksa dedemi dünyada aklına gelmezmiş. Miguel, dinleyin beni senyor, demiş. Bu ülkede gerçek güç kimin elinde ben biliyorum. Adamlarımız her yere sızdılar. Şu sırada Alba'yı kurtarabilecek birisi varsa o da Transito Soto'dur. Dedem de, Polisin elinden kurtarabilirsek buradan gitmesi gerekecektir oğlum. İkiniz birlikte gidin diye öneride bulunmuş. Size çıkış izni alırım. Hiçbir zaman da parasız kalmazsınız. Gel gel Miguel ona ihtiyar bir zırdeliğe bakar gibi bakmış. Sonra burada gerçekleştirmesi gereken kutsal bir görevi bulunduğunu, kaçmasının söz konusu olamayacağını anlatmış. Dedem boynuma sarılarak, "Senin her şeye rağmen burada kalacağını sineye çekmek zorunda kaldım," dedi. "Şimdi her şeyi anlat bana. Hepsini bilmek istiyorum, en küçük ayrıntısına kadar." Böylece ben de anlattım. Elim mikrop kaptıktan sonra beni ölmesini istemedikleri, tutukluları gönderdikleri gizli bir kliniğe yollamışlardı. Burada uzun boylu, ince, kibar yüzlü bir doktor bakmıştı bana. Hemen hemen Albay Garcia kadar nefret eder gibiydi benden. Ağrı kesici hiçbir ilaç vermedi. Elimi her bakışından yararlanarak bana ülkeyi ve mümkünse dünyayı komünizmden kurtarmak konusundaki kişisel kuramını dile getiren söylevler çekiyordu. Bunun dışında beni rahat bırakıyordu. Haftalardan beri ilk olarak temiz çarşaf, yeterli yiyecek ve gün ışığının yüzünü görüyordum. Bana Rojas adında bir erkek hasta bakıcı bakıyordu. Her zaman kirli, mavi bir gömlek giyen ve son derece iyi yürekli olan değirmi yüzlü bir adam. Bana yemek yediriyor, adını bile duymadığım uzak futbol takımları üstüne öyküler anlatıyordu. Gizlice ele geçirdiği ağrı kesici ilaçlarla bana iğne yaparak sonunda sanrılar görüp sayıklamamı önledi. Bu klinikte Rojas benden önce daha bir sürü bahtsıza bakmıştı. Bunların çoğunluğunun katil ya da vatan haini olmadığını öğrenmiş olduğundan tutuklulara beslediği duygular dostçaydı. Çok zaman onun zar zor iyiletip adama benzettiği tutukluyu yine işkence evine götürüyorlardı. Rojas, denize kürekle kum atmaya benziyor bu, diyordu başını hüzünle sallayarak. Tutuklulardan kiminin ondan ölebilmek için yardım istediklerini öğrendim. Hiç değilse bir tanesine de yardım etmişti sanırım. Kliniğe girip çıkanların tam bir listesini tutuyordu. Bunların adlarını, giriş ve çıkış tarihleriyle durumlarını hiç duraksamadan sayabilirdi. Miguel'in hiç adını duymadığına yemin etti. Bu da bana yaşamayı sürdürebilmem için yürek verdi. Yine de arada ruhsal çöküntünün karanlık kuytusuna düşüp ölmeyi çok istediğim tekerlemesini tutturmuyor değildim. Bana aman diye anlatan da Rojas oldu. Amanda'yı da benimle hemen hemen aynı zamanda tutuklamışlardı. Buraya getirdikleri zaman artık Rojas'ın ona yardım için elinden gelen hiçbir şey yokmuş. Amanda kardeşini ele vermeden ölerek yıllar önce onu okula ilk götürdüğü gün vermiş olduğu söze bağlı kalmış. Tek avuntumuz şu ki Amanda onların istediğinden çok daha çabuk ölmüştü. Çünkü uyuşturucuların etkisiyle ve Jamie'in ölümünden duyduğu sınırsız kahır yüzünden çok zayıf düşmüş durumdaydı. Rojas ateşim düşüp elim iyileşmeye başlayıncaya kadar baktı bana. Zamanla kendime geldim. Ondan sonra da onun beni klinikte alıkoymak için hiçbir özürü kalmadı. Yine de korktuğum gibi Esteban Garcia'ya yollamadılar beni. Sanırım şu İncili Hanım'ın hayırlı etkisi işte bu sırada kendini göstermiş olsa gerek. Hani hayatımı kurtardığı için dedemle teşekküre gittiğimiz şu hanım. Geceliğin yanıma 4 adam geldi. Rojas beni uyandırdı. Giyinmeme yardım etti. Ve bana iyi şanslar diledi. Minnetle öptüm onu. Kapıda bana, güle güle küçüğüm. Sargını sık sık değiştir, ıslanmasın. Ateş geri gelirse yine mikrop almışsın demektir, dedi. Beni dar bir hücreye aldılar. Gecenin arta kalan yanını burada sandalye üstünde geçirdim. Ertesi gün kadınlar için bir toplama kampına götürüldüm. Gözüm bağını ilk açtıkları dakika hiç unutamayacağım. Güneşli dört köşe bir avludaydım ve çevremi saran kadınlar sevinç kasidesini söylüyorlardı. Saat benim için. Arkadaşım Ana Diaz'la aralarındaydı. Koştu, kucakladı beni. Kadınlar beni hemencecik dar bir demir karyolaya yatırdılar ve buradaki kurallarla benim üstüme düşen sorumlulukları anlattılar. İyileşene kadar çamaşır dikiş yapmak zorunda değilsin ama çocukların bakımında yardımcı olacaksın diye karar vermişlerdi. Cehenneme bir ölçüde dirençle karşı koymayı başarmıştım. Gel gelin bunca desteği görünce un ufak oldum. En ufak bir şefkat belirtisi gördüm hemen bir ağlama krizine tutuluyordum. Geceyi gözümü kırpmadan geçirdim. Bunca kadının yakınlığı beni sarıp sarmalamıştı. Başımda sırayla nöbet tutuyor, beni hiç yalnız bırakmıyorlardı. Kötü anılar kafamı sardığında Albay Garcia'nın beni yine o ürkü dünyasına gömmek için geri geldiğini görür gibi olduğumda ya da Miguel'in tutuklandığını gözümde canlandırıp pıçkırdığımda kadınlar bana yardım ediyorlardı. Miguel'i düşünme diyorlardı ısrarla. Sevdiklerini düşünmeyeceksin. Ne de bu duvarların ötesine uzanan dünyayı. Ayakta kalabilmenin tek yolu budur. Ana Diaz bir yerden bir defter bulup elime verdi. Yazı yazman için, dedi. Bakalım içini kemiren şeyi dışarı vurabilecek misin? O zaman iyileşir, sen de bizim şarkılarımıza katılırsın. Dikişlerimizin ucundan tutabilirsin. Ona elimi gösterip başımı sarsımsa da o kalemi sol elime verdi. Bu elimle yazmamı söyledi. Önce ağırdan başladım. Tabutluğumda düşündüğüm öyküye çeki düzen vermeye çalıştım. Ne zaman sabrım tükense de elimdeki kalem titremeye başlasa kadınlar bana yardım ediyorlardı. Hepsini elimden attığım zamanlar oluyordu. Ama sonra defteri hemencik gidip alıyor, içim pişmanlıkla dolup taşarak sayfaları düzeltiyordum. Çünkü elime bir daha ne zaman bir defter geçeceğini bilmiyordum. Kimi zaman da içimde bir üzgüyle, felaket duygusuyla uyanıyordum. Ama kadınlar rahat bırakmıyorlardı beni. Sarsalıyor, zorla işe koşuyor, çocuklara masal anlattırıyorlardı. Sargımı büyük bir özenle değiştiriyor ve defteri önüme dayıyorlardı. İçlerinden biri bir gün, ''İstersen ben başımdan geçenleri anlatayım da yaz.'' dedi. O zaman hepsi gülüştüler. Herkesin öyküsünün aynı olduğunu ileri sürdüler. En iyisi aşk öyküleri yazmaktı. Çünkü bunlardan herkes hoşlanırdı. Kadınlar beni yemek yemeye de zorluyorlardı. Verilen öğünler en titiz bir hak kavramınca bölüştürülerek herkese ihtiyacına göre dağıtılıyordu. Bana birazcık fazlasını veriyor çünkü bir deri bir kemik kalmışsın diyorlardı. En göz dövmüş adam bile bakmazmış bana. Ürperiyordum. Gel gelelim Ana Diaz ırzına geçilen tek kadının ben olmadığımı söylüyordu. Bu da başkaları gibi unutmam gereken bir şeydi. Kadınlar gün boyu seslerinin son perdeleriyle şarkılar söyleyip duruyorlardı. Nöbetçiler çok zaman duvarlara vuruyorlardı. Kesin sesinizi orospular. Sıkıysa kestirin orospu çocukları. Sıkıysa deneyin bakalım. Ve kadınlar seslerini daha da yükseltiyorlardı. Ama nöbetçiler içeri gelmiyorlardı. Kaçınılmaz olandan kaçınmanın olanaksızlığını öğrenmişlerdi çünkü. Hapishanenin bu kadınlar bölümünde geçen ufak tefek olayları kaleme almaya çalışıyordum. Başkanın kız kardeşini tutuklamışlardı. Sigaralarımızı elimizden almışlardı. Yeni tutuklular gelmişti. Adriana yine kriz geçirmiş, çocukların başında durarak onları öldüreceğini söylemeye başlamıştı. Nasıl çocukları ondan uzaklaştırmak zorunda kalmıştık da ben iki dizime iki çocuk alarak onları büyük amcam Marcos'un sihirli sandıklarından büyülü masallar anlata anlata uyutmuştum.